Uygarlık, Din ve Toplum. Sigmund Freud. 1. Kaset, 1. Yüz. Grup Psikolojisi, Bir Yanılsamanın Geleceği. Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları ve Diğer Çalışmalar. Öteki Yayın Evi, 2. Baskı 1997. Türkçe'ye çeviren Selçuk Budak. 6 nokta kayıt stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Sıla Şahin. Öteki Yayın Evi, çağdaş Batı dünyasının toplumsal yaşamında köklü dönüşümler yaratan, insana ve topluma bakış açılarını kökünden sarsan Freud'un temel eserlerinin tamamını Türkçe okuruna sunmaktadır. Sadece psikoloji değil, sosyoloji, antropoloji, kriminoloji, tıp, estetik ve eğitim gibi birçok konuda okuru ilgilendiren Öteki Freud dizisi, profesyoneller için olduğu kadar amatörler için de eşsiz bir başvuru ve esin kaynağı olacaktır. Öteki Freud dizisi. Freud'un temel çalışmalarının tümünü kapsayacak olan Freud dizisi, temel olarak Penguin Freud Library'deki 15 kitabın çevirisine dayanan, ancak bunlarla sınırlı kalmamasını arzuladığım oldukça uzun erimli, geniş hacimli bir dizi. Penguin Freud Library, adı Freud'la neredeyse özdeşleşmiş olan çevirmen James Strachey'nin genel editörlüğü altında Alex Strachey, Alan Tyson ve Angela Richards'dan oluşan bir editörlük kuruluyla ve Anna Freud'un işbirliğiyle Almanca'dan çevrilen ve bugün dünyadaki en eksiksiz, en yetkin Freud eserleri koleksiyonu olarak bilinen 24 ciltlik The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud'la dayanılarak hazırlanmıştır. PFL dizisi sadece psikoloji değil, sosyoloji, antropoloji, kriminoloji, tıp, estetik ve eğitim gibi birçok alandaki genel okuru amaçlamaktadır. Daha çok teorik çalışmalara ağırlık veren PFL dizisi Freud'un tüm çalışmalarını içermez. PFL'nin diziye almadığı çalışmalar şöyle gruplandırılabilir. 1. Psikanalizden önceki nöroloji ve nöropatoloji yazıları. 2. Doğrudan psikanaliz tekniğini konu alan çalışmalar. 3. Aynı malzemeyi içeren başka eserler, örneğin Rüyaların Yorumu dizide yer aldığı için aynı konudaki diğer kısa yazılar kapsam dışı bırakılmıştır. 4. Freud'un özel yazışmaları ve 5. Kitap incelemeleri, başka yazarların kitaplarına yazılan ön sözler ve bunun gibi kısa denemeler. Ancak biz Freud dizisine birkaç teknik cildin yanı sıra bir de biyografi eklemeyi planlıyoruz. Ayrıca ne yazık ki okura başvurabileceği sağlıklı bir psikanaliz sözlüğü öneremediğim için diziye kapsamlı bir kavramsal psikanaliz sözlüğü eklemeyi de arzuluyorum. Bu alanda ürkütücü boyutlara varan kavram kargaşası ve keyfiyet böyle bir çalışmaya ivedilik kazandırıyor. Kitapta yer alan editörlük notları. Dipnotlarda ayrıntılı tarihsel ve kavramsal bilgiler verilmiştir. Bu notlar sistemli çapraz göndermelerle önemli psikanalitik kavramların anlamı ve gelişimi tarihçesi konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak bu editörlük notlarının, yani çevirmenin veya editörlüğün sonradan eklediği notların Standard Edition'daki kadar ayrıntılı olmadığını söylemek gerek. Editörlük notları Freud'un kendi notlarından köşeli parantezle ayrılmıştır. Bu notlardan bazıları Penguin editörüne, bazıları da bana aittir. Bazı notları İngilizceye çeviriyle, o dilin yapısıyla veya kültürüyle ilgili olması temelinde ya tamamen attım ya da Türkçe'ye uyarladım. Bazı notları Penguin'in de görüşüne yer vererek değiştirdim. Bazen de tamamen yeni notlar ekledim. Ancak Penguin ile benim notlarımı birbirinden ayırt etmek için özel bir işaret kullanmadım. Ama kaçınılmaz durumlarda ismimin baş harfleriyle notun bana ait olduğunu belirttim. Metin içinde Freud'un bu dizide yer alan çalışmalarının kitap veya bölüm, makale ve bunun gibi adlarını Türkçe olarak verdim. Ancak kaynakçada özgün adları da korudum. Dileyen okur parantez içinde verilen referans tarihlerinden ilgilendiği eserin özgün adına ulaşabilir. Ayrıca yabancı literatürü izleyen okurun özgün kaynakçaya rahatça ulaşabileceğini varsayarak referans bölümünde Freud'un çalışmalarının sadece İngilizce adlarını varsa verdim. Kitaptaki sayfa göndermelerini dizinin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle olabildiğince bölüm göndermesine dönüştürmeye çalıştım. Ancak 10. bölümün başlarında, ortalarında, sonlarına yakın bir yerde ve bunun gibi ifadelerle bu eksikliği biraz olsun dengelemeye gayret ettim. Sigmund Freud, yaşamı ve görüşleri. Sigmund Freud, 6 Mayıs 1856'da o dönemde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu içinde yer alan Moravya'nın küçük bir kasabası olan Freiberg'de doğar. Dışarıdan bakıldığında 83 yıllık yaşamı bir bütün olarak uzun uzadıya anlatılmayı gerektirmeyecek kadar olaysızdır. Orta sınıftan Yahudi bir aileden gelen Freud, babasının ikinci karısının en büyük oğludur. Aile içindeki konumu alışılmışın biraz dışındadır. Çünkü babasının zaten ilk karısından iki yetişkin oğlu daha vardır. Bunlar ondan 20 yaştan daha büyüktür. Birisi evli ve bir çocuk babasıdır. Yani o aslında bir amca olarak dünyaya gelir. Bu yeğen çocukluk yıllarında en az kendi kardeşleri, ki 7'si ondan küçüktür, kadar önemli bir yer oynar. Yün tüccarı olan babası, Freud'un doğumundan hemen sonra giderek artan ekonomik sıkıntılara girer. Bu nedenle Freud henüz 3 yaşındayken Freiberg'den ayrılmaya karar verir ve Manchester'a yerleşen iki büyük üvey kardeşinin ve çocuklarının dışında ailenin tamamı bir yıl sonra Viyana'ya yerleşir. Freud yaşamının çeşitli dönemlerinde İngiltere'de onlara katılmayı düşünür ama bunu yaklaşık 80 yıl boyunca gerçekleştiremez. Viyana'da Freud'un çocukluğu boyunca ayrı darlık içinde yaşar ama babası zeki ve çalışkan olduğu anlaşılan oğlunun, yani Freud'un, eğitimine değişmez bir öncelik verir ve masraftan kaçınmaz. Bunun sonucunda henüz 9 yaşındayken gimnazyumu, yani ortaokulu kazanır ve bu okulda geçirdiği 8 yılın son 6 yılında sürekli sınıf birincisi olur. 17 yaşında mezun olduğunda ne olacağına henüz karar verilmemiştir. O güne dek çok genel bir eğitim alır. Üniversiteye mutlaka gideceği belli olsa da hangisine gideceği belli değildir. Freud birkaç yerde yaşamının hiçbir döneminde doktor olmaya heveslenmediğini ısrarla vurgulamıştır. Daha ziyade, diyor, doğal nesnelerden çok insanla ilgili konulara yoğun bir ilgi duyuyordum. Başka bir yerde şöyle yazıyor: çocukluğumda acı çeken insanlığa yardım etme özlemi duyduğumu hatırlamıyorum. Gençliğimde içimde yaşadığımız dünyanın bilmecelerini anlamaya ve belki de çözümüne katkıda bulunmaya yönelik ezici bir ihtiyaç duyuyordum. Başka bir yerde de son yıllarındaki sosyolojik çalışmalarını tartışıyor. Doğal bilimler, tıp ve psikoterapi alanlarında yaşam boyu süren bir dolambaçtan sonra ilgim, uzun süre önce düşünemeyecek kadar genç olduğum bir dönemde beni çeken kültürel sorunlara tekrar yönelmiş bulunuyor. Söylediği kadarıyla o günlerde bilimsel kariyer seçimini belirleyen şey, okulu bitirmek üzereyken katıldığı bir okuma dersinde okunan ve görüldüğü kadarıyla hatalı olarak Goethe'ye atfedilen doğa üzerinde yazılmış aşırı süslü bir deneme olur. Ama bilimi seçmesi halinde pratik nedenler seçimini tıpla sınırlar. O da 1873 sonbaharında üniversiteye 17 yaşında bir tıp öğrencisi olarak kaydını yaptırır. Ama o zaman bile tıp derecesi almak için acele etmez. Dolayısıyla ilk 1-2 yıl çeşitli konularda ders alır ama düzenli olarak ilk önce biyoloji, daha sonra fizyoloji üzerinde yoğunlaşır. 3. sınıftayken karşılaştırmalı anatomi profesörü ödev olarak ondan yılan balığı anatomisinin ayrıntılı bir incelemesini isteyince, ki bu 400 kadar örneğin kesilerek açılmasını gerektirmiştir, ilk araştırmasını yapmış olur. Kısa bir süre sonra Brücken'in yönetimindeki fizyoloji laboratuvarına girer ve orada 6 yıl mutlulukla çalışır. Genelde fiziksel bilimlere yönelik tutumunun ana çizgilerini orada kazandığına kuşku yok. O yıllarda temel olarak merkezi sinir sisteminin anatomisi üzerinde çalışır ve makaleler yayınlamaya başlar. Ama bu laboratuvar çalışmalarından kazandığı para geniş ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Bu nedenle sonunda 1881 yılında tıp diplomasını almaya karar verir ve bir yıl sonra Brücken'in yanındaki işinden gönülsüz olarak ayrılarak Viyana Genel Hastanesi'nde çalışmaya başlar. Yaşamındaki bu yön değişikliğini belirleyen şey aile kaygılarından daha acil bir şeydir. 1882 Haziran'da nişanlanır ve ondan sonraki bütün çabaları evliliğe yönelir. Hamburg'un ünlü Yahudi ailelerinden birisinden gelen nişanlısı Martha Bernays'ın o sırada Viyana'da yaşamasına rağmen Kuzey Almanya'daki evine dönmesi gerekir. Bunu izleyen 4 yıl boyunca nişanlısını sadece kısa ziyaretlerde görür ve iki sevgili neredeyse her gün yazdıkları mektuplarla yetinmek zorunda kalır. Freud artık tıp dünyasına kendine bir yer ve isim yapmaya kararlıdır. Hastanenin çeşitli bölümlerinde çalışır ama kısa süre sonra nöroanatomi ve nöropatoloji üzerine yoğunlaşır. Bu dönemde kokainin tıpta kullanılabileceğine ilişkin bir makale yayınlar. Kohler'a bu maddenin lokal anestetik olarak kullanılmasını düşündüren bu makale olur. Freud zaman kaybetmeden kısa vadeli iki plan yapar. Bunlardan birisi İngiltere'deki üniversite okutmanlığına, yani hocalığına benzer bir konum olan Previa Docent unvanını almak. Diğeri de Büyük Charcot'un tartışmasız otorite kabul ettiği Paris'te bir süre kalmasını sağlayacak bir yol bursu kazanmaktır. Gerçekleşmesi halinde her iki amacın da ona gerçek avantajlar sağlayacağına inanır ve çetin bir mücadeleden sonra 1885 yılında her ikisini de elde eder. Salpêtrière'de, Paris'teki ünlü sinir hastalıkları hastanesi, Charcot'un yanında geçirdiği aylar Freud'un yaşamının akışında başka bir değişme, ancak bu kez devrim niteliğinde bir değişme yaratır. O güne kadar çalışması tamamen fiziksel bilimler üzerine olmuştur. Hatta Paris'te işi de beyin üzerine histolojik incelemeler yapmaktır. O dönemde Charcot büyük ölçüde histeri ve hipnotizm üzerinde durmaktadır. Freud'un geldiği dünyada bu konular saygıyla karşılanmaz. Ama onun bütün benliğini kaplar ve Charcot'un bu konulara sadece nöropatolojinin dalları olarak bakmasına karşılık Freud için bu, ruhsal yapının incelenmesinin ilk başlangıcı anlamına gelir. 1886 baharında Viyana'ya döndükten sonra sinir hastalıkları üzerine özel bir muayenehane açar ve kısa bir süre sonra uzun zamandır erteledikleri evlilik gerçekleşir. Ne var ki nöropatolojik çalışmalardan hepten vazgeçmez. Birkaç yıl daha özellikle önde gelen otorite olduğu çocuk beyin felci üzerine araştırmalar yapar. Bu dönemde ayrıca afazi konusunda önemli bir monograf hazırlar. Ama nevrozların tedavisine giderek daha çok eğilmektedir. Boşuna bir çabayla elektroterapi denedikten sonra hipnotik telkine yönelir ve 1889'da Liebold ve Bernheim tarafından görünürde başarıyla uygulanan bu tekniği öğrenmek için Nancy'yi ziyaret eder. Bunun da yetersiz olduğu anlaşılır ve başka bir yaklaşıma yönelir. Ondan epeyce büyük olan arkadaşı Viyanalı Dr. Joseph Breuer'in 10 yıl kadar önce histerik bir kızı oldukça yeni bir yöntemle iyileştirdiğinden haberdardır. Breuer'i bu yöntemi tekrar kullanmaya ikna eder ve kendisi de yeni birkaç olaya uygulayarak ümit verici sonuçlar alır. Bu yöntem histerinin hastanın unuttuğu ruhsal bir travmanın sonucu olduğu varsayımına dayanıyor ve tedavi uygun duyular eşliğinde unutulan travmayı hatırlaması için hastayı hipnotik duruma sokmaktan oluşuyordu. Freud çok uzun süre önce hem yöntemde hem de altta yatan teoride değişiklikler yapmıştır. Bu da sonunda Breuer'den ayrılmasına ve kısa süre sonra psikanaliz olarak adlandıracağı görüşler sisteminin tamamını geliştirmesine yol açacaktır. Bu noktadan belki de 1895'ten yaşamının sonuna dek Freud'un entelektüel varoluşunun tamamı bu gelişme, bunun geniş kapsamlı sonuçları, teorik ve pratik geri tepmeleri çevresinde dönmüştür. Kuşkusuz Freud'un keşiflerinin ve görüşlerinin kronolojik bir açıklamasını birkaç cümleye sığdırmak mümkün değil. Yine de düşünce alışkanlıklarımızda yarattığı başlıca değişmeleri bölük pörçük bir tarzda da olsa göstermeye çalışacağız. Bu arada özel yaşamının akışını da izleyebiliriz. Viyana'daki ev yaşamı temel olarak renksizdir. 1891'den 47 yıl sonra Londra'ya gidişine kadar evi hem yaşadığı yer hem de muayenehane olarak kullanır. Mutlu evliliği ve büyüyen ailesi, 3 erkek 3 kız çocuğu en azından profesyonel kariyerini çevreleyen zorlukları dengeler. Tıp çevrelerinde ona karşı ön yargı yaratan sadece keşifleri değildir. Viyana'nın resmi dünyasında egemen olan yoğun Yahudi düşmanlığının etkisi de en az ilki kadar büyüktür. Üniversite profesörlüğüne atanması politik nüfuz yoluyla sürekli ertelenir. Bu ilk yılların ilk özelliği sonuçları itibariyle anmaya değer. Bu, Freud'un kulak-burun-boğaz alanında uzmanlaşan ama insan biyolojisine ve yaşam süreçlerindeki periyodik olguların etkilerine de yoğun ilgi duyan parlak ama dengesiz bir doktor olan Berlin'in Wilhelm Fries ile olan dostluğudur. 15 yıl boyunca 1887'den 1902'ye kadar Freud onunla düzenli yazışır, düşüncelerindeki değişmeleri ona bildirir, gelecekteki yazılarının uzun taslaklarını ona gönderir ve daha da önemlisi ona bilimsel psikoloji projesi adını alan 40 bin kelimelik bir deneme gönderir. 1895'te kaleme alınan bu deneme fizyolojiden gönülsüz olarak psikolojiye kayan Freud'un kariyerindeki dönüm noktası olarak tanımlanabilir. Bu deneme psikolojik olguları salt nörolojik terimlerle açıklama çabasıdır. Bu dönemi ve Freud'un Fries'e yazdığı mektupların tamamı şans eseri bugüne kadar gelmiştir. Bunlar Freud'un görüşlerinin gelişmesine ışık tutar ve psikanalizdeki sonraki gelişmelerin daha o yaşta Freud'un kafasında zaten olduğunu gösterir. Fries'le ilişkisinin dışında dışarıdan pek destek görmez. Yavaş yavaş Viyana'da kendisine birkaç öğrenci bulur ama ancak 10 yıl sonra 1906'larda bir dizi İsviçreli psikiyatristin onun görüşlerine katılmasıyla durum değişmeye başlar. Başlıcalar arasında Zürih Akıl Hastanesi'nin başhekimi Blairer ve asistanı Jung da vardır. Bu da psikanalizin yayılmasının başlangıcı olur. 1908'de Salzburg'da uluslararası bir psikanalistler toplantısı olur ve 1909'da Freud ve Jung bir dizi konferans için ABD'ye davet edilir. Freud'un yazıları birçok dile çevrilmeye, dünyanın her tarafında psikanaliz uygulayan analiz grupları ortaya çıkmaya başlar. Ama psikanalizin ilerlemesi de kendi yenilgilerini yaşar. Konunun kafalarda uyandırdığı akımlar kolayca kabul edilmesine meydan vermeyecek kadar derinlere işler. 1911'de Freud'un Viyana'daki ağırlıklı destekleyicilerinden birisi olarak Alfred Adler ayrılır. Bunu 2-3 yıl sonra Jung'un kopuşu izler. Bunun hemen arkasından 1. Dünya Savaşı patlak verir. Bu da psikanalizin uluslararası düzeyde yaygınlaşmasını kesintiye uğratır. Aradan pek zaman geçmeden en ağır kişisel trajedilerden birisini yaşar. Kızını ve çok sevdiği torununu kaybeder. Bu da yetmiyormuş gibi yaşamının son 16 yılı boyunca yakasını bırakmayan habis bir hastalığa yakalanır. Ama bu dertlerden hiçbirisi Freud'un gözlemlerinin ve düşüncelerinin gelişmesine sekteye uğratmaz. Düşüncelerinin yapısı, genişlemeyi ve her an çok daha geniş uygulama alanları, özellikle sosyolojide bulmaya devam eder. Artık dünyada genelde önemli bir şahsiyet olmuştur. Ama hiçbir şey onu 1936'da 80. yaş gününde Corresponding Member of Royal Society seçilmekten daha mutlu etmemiştir. Aralarında Başkan Roosevelt'in de olduğu söylenen nüfuzlu hayranlarının çabalarıyla da desteklenen bu ünün, onu Hitler 1938'de Avusturya'ya girince nasyonel sosyalistlerin en kötü aşırılıklarından koruduğuna kuşku yok. Yine de yayınlarını toplayıp yok ederler. Ama Freud'un Viyana'dan ayrılması kaçınılmazdır. Aynı yılın Haziran ayında ailesinden bazılarıyla birlikte Londra'ya gider ve orada 23 Eylül 1939 tarihinde hayata veda eder. Freud'dan, çağdaş düşüncenin devrimci kurucularından birisi olarak söz etmek ve adını Einstein ile birlikte anmak gazetecilikte bir klişe olmuştur. Yine de çoğu insan bu iki insandan birisinin yarattığı değişmeleri diğerini anmaksızın özetlemeyi çok güç bulur. Karşılıklı bir ilişki içinde de olsa Freud'un buluşları üç başlık altında toplanabilir. Bir araştırma aracı, bu aracın sağladığı bulgular ve bu bulgulardan çıkarılan teorik hipotezler. Ama çalışmalarının tamamının arkasında belirlemecilik yasasının evrensel geçerliliğine duyduğu inancın yattığını söylememiz gerek. Fiziksel olgular bağlamında bu inanç, Brücken'in laboratuvarındaki deneyiminden dolayısıyla nihai anlamda Helmholtz ekolünden geliyor olabilir. Ama Freud bu inancı uzlaşmaz bir tutumla ruhsal olgular alanınızda uygulamıştır. Bu konuda ise öğretmeni psikiyatrist Maynard'dan dolaylı olarak Herbert felsefesinden etkilenmiş olabilir. Freud, her şeyden önce insan ruhunun bilimsel incelemesi için ilk aracı, yöntemi keşfeden kişidir. Dahi olarak nitelenebilecek yaratıcı yazarlar, ruhsal süreçler konusunda bölük pörçük iç gözlemler kazanmıştır. Ama Freud'dan önce sistemli bir inceleme yöntemi olmamıştır. Bu yöntemi ancak yavaş yavaş geliştirebilmiştir. Çünkü bu incelemenin önündeki zorluklar yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Breuer'in histeri açıklamasındaki unutulan travma bu açıdan ilk, belki de en temel problem olmuştur. Çünkü bu ruhsal yapıda dışarıdan gözlemcinin veya kişinin incelemesine o anda açık olmayan etkin kısımlar olduğunu kesin olarak göstermiştir. Freud, metafizik ve terminolojik tartışmalara kulak asmadan ruhsal yapının bu kısımlarını bilinç dışı, bilinçsiz olarak tanımlamıştır. Bu kısımların varlığı aynı ölçüde hipnoz sonrası telkinle de gösterilmiş. Bu telkinde kişi tam uyanık durumdayken telkin edilen şeyi tamamen unutmuş olmasına rağmen daha önce telkin edilen bir şey yapar. Dolayısıyla bu bilinç dışı bölümü hesaba katmayan hiçbir ruhsal yapı incelemesi tam sayılamaz. Bu nasıl yapılır? Cevabın şu olduğu düşünülür: hipnotik telkinle. Breuer ve Freud tarafından kullanılan yöntem de budur. Ama kısa bir süre sonra bu yöntemin hatalı olduğu, etkisinin düzensiz ve belirsiz olduğu, bazen de hiç işe yaramadığı anlaşılır. Dolayısıyla Freud telkin kullanmaktan yavaş yavaş vazgeçer ve bunun yerine daha sonra özgür çağrışım olarak adlandırılan tamamen yeni bir yöntem uygulamaya başlar. Ruhsal yapısı incelenen kişiden aklına ne gelirse söylemesini istemekten oluşan bu duyulmamış basit yöntemi benimser. Bu belirleyici karar en şaşırtıcı sonuçlara yol açar. Bu ilkel şekliyle bile Freud'un bu yöntemi yeni iç gözlemler sağlar. İlkel, çünkü işler bir süre yolunda gitse de çağrışımların akışı er veya geç kesilecektir. Söz konusu kişi artık söyleyecek hiçbir şey düşünmez bir duruma gelir. Böylece kişinin bilinçli iradesinden bağımsız bir güç olan ve incelemeyle işbirliğini reddeden direnme olgusu ortaya çıkar. Bu da çok temel bir teori parçasının ruhsal yapının dinamik bir şey olduğu, bazıları bilinçli, bazıları bilinçsiz olan, birbirleriyle bazen uyum, bazen karşılık içinde işleyen bir dizi ruhsal güçten oluştuğu hipotezi için bir temel olur. Bu olgular sonuçta evrensel olduklarının anlaşılmasına rağmen başlangıçta nevrotik hastalarda gözlenip incelenir ve Freud'un ilk yıllardaki çalışmaları büyük ölçüde bu hastaların direnmesini yenmenin yollarını bulma ve bu direnmenin arkasında yatan şeyleri açığa çıkarma üzerinde yoğunlaşır. Çözümü ancak Freud'un kendi üzerine yaptığı olağan dışı bir gözlemle mümkün olabilmiştir. Şimdi buna onun öz analizi, kendi kendine analizi diyoruz. Fries'e yazdığı mektuplarda bu olayın birinci elden anlatılması büyük bir şans. Bu analiz ruhsal yapıdaki bilinçsiz süreçlerin doğasını keşfetmesini ve bunların bilinçli olmaya neden bu kadar büyük bir direnme gösterdiğini anlamasını, hastalarındaki direnmenin üstesinden gelmenin veya bundan kaçmanın tekniklerini geliştirmesini ve daha da önemlisi bu bilinçsiz süreçlerle bilinen bilinçli süreçlerin işleyiş tarzları arasındaki büyük farkları görmesini mümkün kılar. Bu üç noktadan her birisi için bir şeyler söylenebilir. Çünkü gerçekte bunlar Freud'un ruhsal yapıya ilişkin bilgilerimize katkısının çekirdeğini oluşturmaktadır. Ruhsal yapının bilinç dışı içeriğinin enerjilerini doğrudan doğruya temel fiziksel içgüdülerden alan tamamen karşıt eğilimlerinin, arzuların etkinliğinden oluştuğu bulunmuştur. Bunlar anında doyum bulmanın dışında hiçbir şeyi dikkate almaksızın işler ve ruhsal yapıdaki gerçekliğe uyarlanmayla ve dış tehlikelerden kaçınmayla ilgili olan daha bilinçli diğer öğelerle çatışma eğilimi gösterir. Dahası bu ilkel eğilimler büyük ölçüde cinsel veya yıkıcı bir yapıda olduğu için daha sosyal ve uygar olan ruhsal güçlerle mutlaka çatışacaklardır. Bu doğrultudaki incelemeler Freud'un çocuklarının uzun zaman gizlenen cinsel yaşamının sırlarını ve Oidipus kompleksini keşfetmesine yol açar. Kendi kendine analiz ikinci olarak da rüyaların doğasını incelemesini sağlar. Nevrotik semptomlar gibi bunların da temel bilinçsiz dürtülerle ikincil bilinçli dürtüler arasındaki bir çatışmanın ve uzlaşmanın sonucu olduğu anlaşılır. Böylece bunların analiz edilerek öğelerine indirgenmesi yoluyla hastaların gizli bilinçsiz içeriklerini anlamak mümkün olur ve rüyalar hemen hemen evrensel bir olgu olduğu için rüya yorumunun nevrotik hastaların direncini aşmak için en yararlı teknik buluşlardan birisi olduğu anlaşılır. Son olarak rüyaların ayrıntılı incelemesi Freud'un temel ve birincil ve ikincil düşünce süreçleri dediği olgular arasındaki ruhsal yapının bilinçsiz ve bilinçli kısımlarındaki olaylar arasındaki belirgin farkları sınıflandırmasını mümkün kılar. Bilinçsiz kısmında yani bilinç dışında örgütlenme veya eşgüdüm, koordinasyon diye bir şey olmadığı keşfedilir. Her ayrı dürtü kalan her şeyden bağımsız olarak doyum arar. Bir diğerinden etkilenmeden işler, karşıtlıklar tam anlamıyla etkisizdir ve en karşıt dürtüler yan yana gelişir. Bilinç dışında düşünce çağrışımları da mantığı kesinlikle dikkate almadan gelişir. Benzerlikler özdeşlik olarak değerlendirilebilir. Negatifler pozitiflerle eşitlenir. Karşıt eğilimlerin bağlandığı nesnelerde bilinç dışında olağan dışı ölçüde değişkendir. Hiçbir ussal temeli olmayan bir çağrışımlar zinciri boyunca bir nesnenin yerini tamamen bir başkası alabilir. Freud, birincil sürece ait mekanizmaların bilinçli düşünceye sızmasının sadece rüyalardaki değil, diğer normal ve patolojik birçok ruhsal olaydaki tuhaflığı da açıkladığını kavrar. Freud'un sonraki çalışmalarının tamamının bu ilk düşüncelerin büyük ölçüde derinleşmesi ve genişlemesi olduğunu söylersek pek abartmış sayılmayız. Bunlar sadece psikonevrozların ve psikozların değil, ayrıca dil sürçmesi, nükteler, sanatsal yaratım, siyasi kurumlar ve dinler gibi diğer normal süreçlerin ve mekanizmaların açıklanması için uygulanır. Bunlar kısmen birçok uygulamalı bilime, arkeoloji, antropoloji, kriminoloji, eğitim gibi yeni bir ışık tutulmasında rol oynar. Ayrıca psikanalitik tedavinin etkililiğini de açıklar. Son olarak Freud bu ilk gözlemler temeline çok daha genel kavramlardan oluşan metapsikoloji adını verdiği teorik bir üst yapı kurar. Ne var ki birçok insan büyüleyici bulsa da o her zaman bunların geçici birer hipotez niteliği olduğunda ısrar etmiştir. Gerçekten de yaşamının geç bir döneminde bilinç dışı teriminin ikiliğinden yani belirsizliğinden ve çelişkili kullanımlarından etkilenerek zihinsel yapı için yeni bir yapısal açıklama önerir. Bu yapıda örgütsüz içgüdüsel eğilimler id, örgütlü gerçekçi kısım ego, eleştirel olan ve ahlaki kurum işlevi gören kısım da süperego olarak adlandırılır. Bunun birçok konuya açıklık kazandıran yeni bir açıklama olduğuna kuşku yok. Bu özet okura Freud'un yaşamındaki dış olayların genel bir çerçevesini çizecek ve buluşlarının kapsamı konusunda bir fikir verecektir. Daha fazlasını istemek doğru mu? Daha derine inerek Freud'un nasıl bir insan olduğunu sorgulamak? Belki de değil. Ama insanın büyük insanlar konusundaki merakı doyumsuzdur ve doğru açıklamalarla doyurulmadığı zaman kaçınılmaz olarak mitolojik açıklamaların üstüne atlar. Freud'un ilk kitaplarından ikisinde Rüyaların Yorumu ve Gündelik Yaşamın Psikopatolojisi tezini sunuşu onu olağan dışı miktarda kişisel malzemeyi ortaya dökmeye zorlamıştır. Yine de veya belki de bu nedenle özel yaşamına girme çabalarına şiddetle karşı çıkmış ve bundan dolayı çok sayıda mite konu olmuştur. Örneğin ilk ve en saf dil mite göre o kendini kamu ahlakını bozmaya adayan bir ahlaksızdır. Daha sonraki fanteziler karşıt doğrultuda gelişme eğilimi gösterir. katı bir ahlakçı, acımasız bir disiplin yanlısı, bir otokrat, ben merkezcil, asık suratlı, temelde mutsuz bir insan gibi gösterilir. Onu bir parça olsun tanıyanlar bu iki tablonun da aynı ölçüde tamamen saçma olduğunu bilir. Bu ikinci tablonun kısmen son yıllarındaki fiziksel acılarının bilinmesinden kaynaklandığı açık. Ama bu kısmen de en yaygın portrelerinden birisinin yarattığı talihsiz izlenimden kaynaklanıyor olabilir. En azından profesyonel fotoğrafçılara poz vermekten hoşlanmaz. Sanatçılar da her zaman için psikanalizin bulucusunu gaddar, ürkütücü bir figür olarak temsil etme ihtiyacının altında ezilmiş gibi gözüküyor. Yine de bereket versin ki daha hoş ve doğru alternatif versiyonlar da mevcut. Örneğin en büyük oğlunun babasına ilişkin anılarındakine Martin Freud 1957, Glory Selected benzer, tatildeyken veya çocuklarıylarken çekilen anlık resimler. Gerçekten de bu sevimli ve eğlenceli kitap paha biçilmez de olsa daha resmi olan diğer biyografileri birçok açıdan dengeler ve sıradan yaşamındaki Freud'dan bir şeyler anlatır. Bu portrelerden bazılarında ilk zamanlarda dolgun yüzlü olduğunu görürüz ama sonraki yaşamında özellikle de 1. Dünya Savaşı'ndan sonra hatta hastalığından önce aynı dolgunluğu göremeyiz. Yine de yüzü olduğu kadar bir bütün olarak vücudu da orta boyludur, belirgin bir gergin enerji ve uyanık gözlemci izlenimi verir. Ciddidir ama daha resmi ilişkilerinde nazik ve düşüncelidir. Diğer durumlarda hoş ve ironik bir mizah duygusuyla eğlendirici bir konuşmacı olabilir. Ailesine düşkünlüğünü görmek ve sevecenlik uyandıran bir insan olduğunu anlamak zor değildir. Çok yönlü ilgileri vardır. Yurt dışı gezilerine, kır tatillerine, dağ gezilerine düşkündür. Ve sanat, arkeoloji, edebiyat gibi daha çok zamanı alan uğraşları vardır. Freud sadece Almancadan değil, birçok dilde çok iyi okuyan birisidir. İngilizce ve Fransızcayı çok iyi okur. Ayrıca oldukça iyi bir İspanyolca ve İtalyanca bilgisi vardır. Eğitiminin sonraki evrelerinde temelde bilimsel olduğunu unutmamak gerekir. Üniversitede kısa bir süre felsefe okuduğu doğrudur. Okulda klasikleri öğrenmiş ve bu ilgisini hiç kaybetmemiştir. 17 yaşında okul arkadaşlarından birine yazdığı bir mektup vardır. Mektupta mezuniyet sınavlarında aldığı çeşitli başarıları anlatıyor. Latince'de Virgil'den bir parça, Yunanca'da her şeyden önemlisi Oedipus Rex'ten de 33 satır. Özetle İngiltere'de Victorian yetiştirme tarzının en iyi ürününü nasıl görüyorsak Freud'u da öyle değerlendirebiliriz. Edebiyat ve sanat zevkleri bizimkinden elbette farklı olacaktır. Kesinlikle liberal olsa da ahlaki görüşleri Freud çağı sonrasına ait olmayacaktır. Ama onda coşkuyla ve kendisi acılaşmadan çekilen onca acıyla dolu dolu bir yaşam süren bir insan görmeliyiz. Tam bir dürüstlük ve dost doğruluk onun belirgin özellikleridir. Ne kadar yeni veya olağan dışı olursa olsun kendisine sunulan her olguyu dikkatle almaya yönelik entelektüel açıklığı da öyle. Şaşırtıcı bazı özellikleri olmasına yol açan şey belki de görünürde insanlığa yönelik inançsızlığının gizleyemediği bir iyilikseverlikle birleşen bu niteliklerinin kaçınılmaz bir devamı ve uzantısıdır. Zihninin kesinliklerine rağmen temelde saftır, sadedir ve bazen eleştirel becerisinde beklenmedik boşluklar doğar. Örneğin bir Mısır bilimci veya filolog gibi kendi alanı dışındaki konularda bir otoritenin, daha da garibi, inanmak için algı gücünü denemek gereken insanların güvenilmezliğini algılayamaz. Bazen tanıdıklarındaki kusurları göremez. Ama Freud'un da bizim gibi bir insan olduğunu söylemek kibirimizi okşasa da bu duyumda kolayca çok ileri gidebiliriz. Aslında o güne kadar normal bilinçten kaçan ruhsal olgular alanının tamamını ilk gören, rüyaları ilk yorumlayan, çocuk cinselliği olgularını ilk kavrayan, birincil ve ikincil düşünce süreçleri arasındaki ayrımı ilk yapan insanda, kısaca bilinç dışı aklı, ruhsal yapıyı bizim için ilk gerçek kılan insanda çok olağan dışı bir şeyler olsa gerek. James Strachey. Daha fazla bilgi isteyen okur, Ernest Jones tarafından kaleme alınan 3 ciltlik Freud biyografisine başvurabilir. Bu biyografinin kısaltılmış bir versiyonu Pelikan Yayın Evi tarafından 1964'te basılmıştır. Ayrıca Freud'un oğlu ve gelini Ernst ve Lucy Freud tarafından derlenen bu 3 ciltlik mektupları Wilhelm Flies, Carl Abraham, Chi Ji Jung, Oscar Pfister, Lou Andreas Salome, Eduardo Weiss ve Arnold Zweig ile olan yazışmalarını inceleyen ciltler her şeyden önce de Freud'un kendi çalışmaları için birer başvuru kaynağı olabilir. Kronolojik tablo. Bu tabloda Freud'un entelektüel gelişimindeki ve düşüncelerindeki başlıca dönüm noktalarından bazıları kabaca belirlenmiştir. Özel yaşamındaki başlıca olaylardan bazılarına da yer verilmiştir. 1856, 6 Mayıs, Moravia, Freiburg'de doğar. 1860, ailesi Viyana'ya yerleşir. 1865, ortaokula başlar. 1873 Viyana Üniversitesi'nde tıp okumaya başlar. 1876-82 Viyana'daki Fizyoloji Enstitüsü'nde Brücke ile çalışır. 1877 ilk yayınlar anatomi ve fizyoloji üzerine makaleler. 1881 tıp dalında doktora derecesi kazanır. 1882 Martha Bernays ile nişanlanır. 1882 5. Viyana Genel Hastanesi'nde çalışır. Beyin anatomisi üzerinde odaklaşır. Birçok makale yayımlar. 1884 7. kokainin klinikte kullanılması konusunda araştırmalar yapar. 1885 nöropatoloji dalında Priva Dozent üniversite hocası olarak atanır. 1885 Ekim 1886 Şubat Paris'te Salpêtrière'de sinir hastalıkları hastanesi Charcot'un yanında araştırmalar başlar. İlgisi histeri ve hipnoza yönelir. 1886 Martha Bernays ile evlenir. Viyana'da sinir hastalıkları üzerine özel bir muayenehane açar. 1886-93 Viyana'daki Kasowitz Enstitüsü'nde nöroloji, özellikle de çocuklarda görülen beyin felci üzerinde araştırmalarına devam eder. Birçok makale yayımlar, ilgisi yavaş yavaş nörolojiden psikopatolojiye kayar. 1887 Büyük kızı dünyaya gelir, Matilde. 1887-92 Berlinli Wilhelm Fries ile dost olur ve yazışmaya başlar. Freud'un ölümünden sonra 1950'de yayınlanan bu döneme ait mektupları görüşlerinin gelişimine büyük ölçüde ışık tutmuştur. 1887 Terapide hipnotik telkinden yararlanmaya başlar. 1888 Breuer'in izinden giderek histeride kataritik terapi için hipnotik telkin kullanmaya başlar. Hipnozu yavaş yavaş bırakır ve bunun yerine özgür çağrışımı kullanır. 1889 Büyük oğlu dünyaya gelir, Martin. 1891 Afazi üzerine bir monografi yayınlar. İkinci oğlu dünyaya gelir, Olivier. 1892 Breuer'le birlikte ön yazışmayı yayınlar. Bu, histeri konusunda travma teorisinin ve kataritik tedavinin bir açıklamasıdır. İkinci kızı dünyaya gelir, Sophie. 1893 8. Histeri, saplantılar ve kaygı üzerine araştırmalar yapar ve kısa makaleler yayınlar. 1895 Breuer'le birlikte histeri üzerine incelemeleri yayımlar. Bu, durum tarihçelerini ve Freud'un tekniğinin tanımının bulunduğu ilk aktarım açıklamasında yer aldığı bir kitaptır. 1893 6. Freud ile Breuer arasında görüş ayrılıkları giderek büyür. Freud, savunma ve bastırma kavramlarını geliştirir. Nevrozun ego ile libido arasındaki çatışmasının bir sonucu olduğu savunu ortaya atar. 1895 Bilimsel bir psikoloji projesi Freud'un Fries'e mektuplarıyla birlikte 1950 yılında yayınlanmıştır. Psikolojiyi nörolojik terimlerle ortaya koymaya yönelik başarısız bir girişim ama bu sonraki teorilerinden birçoğunun habercisidir. En küçük çocuğu dünyaya gelir, Anna. 1896 Psikanaliz terimini ortaya atar, babasını kaybeder, 80 yaşında. 1897 Freud'un kendi kendine psikanalizi bu travma teorisinden vazgeçmesine ve çocuk cinselliğini ve Oedipus kompleksine görmesine yol açar. 1900 Rüyaların yorumu son bölümünde Freud'un ruhsal süreçleri bilinç dışına ve haz ilkesinin egemenliğine ilişkin dinamik görüşünün ilk tam açıklaması yer alır. 1901 Gündelik Yaşamın Psikopatolojisi. Bu çalışma rüyalara ilişkin kitabıyla birlikte Freud'un teorilerinin sadece patolojik durumlar için değil, normal ruhsal yaşam için de geçerli olduğuna açıklık kazandırır. 1902 Profesör Extraordinaries unvanını alır. 1905 Cinsellik teorisi üzerine 3 deneme. İnsanlık cinsel içgüdüsünün gelişme seyrini bebeklikten erişkinliğe kadar ilk kez izler. 1906 Jung psikanaliz taraftarı olur. 1908 Psikanaliz konulu ilk uluslararası toplantı Salzburg'da. 1909 Freud ve Jung konferans için ABD'ye davet edilir. İlk çocuk analizinin durum tarihçesi 5 yaşındaki küçük Hans. Daha önce erişkin analizlerine dayanan özellikle çocuk cinselliği, Oedipus kompleksi ve iyi diş edilme kompleksi konusundaki varsayımların doğrulanması. 1910 Narsizm teorisinin ilk ortaya çıkışı. 1911-15 Psikanaliz tekniği üzerine makaleler. 1911 Adler'le yolları ayrılır. Psikanaliz teorilerinin psikotik bir vakaya uygulanması. Dr. Schreber'in otobiyografisi. 1912-13 Totem ve Tabu. Psikanalizin antropolojik malzemeleri uygulanışı. 1914 Jung'la yolları ayrılır. Psikanalitik hareketin tarihi üzerine. Adler ve Jung'a yönelik bir polemiği de içermektedir. Belli başlı son durum tarihçesini yazar, Kurt Adam, 1918'e kadar yayımlanmamıştır. 1915, temel teorik sorunlara ilişkin 12 makaleden oluşan Metapsikolojik Denemeler dizisini yazar. Bunlardan sadece 5'i günümüze kadar gelmiştir. 1915-17, giriş dersleri, 1. Dünya Savaşı'na kadarki görüşlerinin durumu için kapsamlı ve genel bir açıklama sağlar. 1919, narsizm teorisinin savaş nevrozlarına uygulanması. 1920, ikinci kızını kaybeder, haz ilkesinin ötesinde, tekrarlama zorlanımı kavramına ve ölüm içgüdüsü teorisine ilişkin ilk açık giriş niteliğindedir. 1921, grup psikolojisi, ego üzerine sistematik bir analitik çalışmanın başlangıcı. 1923, ego ve id, aklın yapısı ve işleyişi konusunda büyük ölçüde gözden geçirilmiş bir açıklama. İd, ego, süperego diye üçe ayrılır. 1923, kanser başlangıcı. 1925, kadınlardaki cinsel gelişime ilişkin görüşlerini gözden geçirir. 1926, ketlemeler, semptomlar ve kaygı, kaygı sorunları konusundaki görüşlerini gözden geçirir. 1927, bir yanılsamanın geleceği, bir din tartışması, Freud'un kalan yıllarını verdiği bir dizi sosyolojik çalışmadan ilki. 1930, uygarlık ve hoşnutsuzlukları. Bu, Freud'un ölüm içgüdüsünün bir dışa vurumu olarak değerlendirilen yıkım içgüdüsüne ilişkin ilk kapsamlı çalışmasını içerir. Frankfurt kenti Goethe ödülünü Freud'a verir. Annesini kaybeder 95 yaşında. 1933, Hitler Almanya'da iktidarı ele geçirir. Freud'un kitapları Berlin'de halk önünde yakılır. 1934, 8. Musa ve Tek Tanrıcılık hayatta olduğu dönemde yayımlanan son çalışması. 1936, 80. yaş günü, Corresponding Member of Royal Society seçilir. 1938, Hitler Avusturya'yı işgal eder. Freud, Viyana'dan ayrılarak Londra'ya geçer. Genel çizgileriyle psikanaliz. Psikanaliz üzerine son, tamamlanmamış ama derin bir açıklama. 1939, 23 Eylül, Londra'da ölür. Uygar, Cinsel Ahlak ve Çağdaş Nevroz Hastalığı, 1908. Editörlük notu. Die Kulturelle Sexual Mort und die Moderne Nervosität, Almanca basımlar, 1908, Sexual Problem, 4-3 Mart 107-29, 1909, SKSN 2, 175-96, 2. basım 1912, 3. basım 1921, 1941, Göschamelte Werke, 7-143-67, İngilizce basımlar, Modern Sexual Morality and Modern Nervousness, 1915, American Journal of Urology, 11-391-405, eksik, Civilized Sexual Morality and Modern Nervousness, 1924, Collected Papers, 2-76-99, çeviri E.B. Herford, E.C. Meine, 1959, Standard Edition, 9-177-204, farklı bir başlıkla 1924 çevirisi esas alınarak. Mevcut basım, editörlük notlarında bazı değişiklikler yapılarak Standard Edition'dan alınmıştır. Bu döneminin yayınlandığı Sexual Problem dergisi, Mutternutz dergisinin bir devamıydı. Bu isim değişikliğine rağmen cilt numaralaması kesintisiz devam etmiştir. Bu döneme, Freud'un uygarlık ve içgüdüsel yaşam arasındaki karşıtlığa ilişkin ilk ayrıntılı tartışması olsa da, konuya ilişkin düşünceleri çok daha eskiye dayanmaktadır. Örneğin, Flies'e gönderilen 31 Mayıs 1897 tarihli bir yazısında şöyle diyor: "Ensest antisosyaldir ve uygarlık ensestten giderek daha çok vazgeçilmesinden oluşur." Freud 1950'ye A, Taslak N. Nevrozların kökeninde cinsellik 1898'e A başlıklı yazısında da benzer görüşleri dile getirerek uygarlığı da nevrasteninin yayılmasından sorumlu tutabiliriz diyor. Gerçekten de gizlilik evresinin insan cinselliğinin gelişimi üzerindeki etkisine ilişkin teorisinin tamamı bu karşıtlığa dikkati çekiyor. 3 denemenin 1905'e D son sayfalarında uygarlıkla özgür cinsel gelişme arasındaki ters orantılı ilişkiden söz ediyor. ÖFD 8. Buradaki denemenin büyük bir bölümünün 3 yıl önce yayımladığı 3 denemenin bulgularını özetlediği söylenebilir. Elinizdeki denemenin temel konusunu bu karşıtlığın sosyolojik yanları oluşturur. Freud, sonraki yazılarında bu temaya sık sık dönmüştür. Kısa değişmeleri bir yana bırakacak olursak, örneğin sevgi psikolojisi konulu denemelerinin 1912'de ikincisinin son bölümünde Savaş ve Ölüm Üzerine Düşüncelerde 1915'e B, Bir Yanılsamanın Geleceğinin 1927'ye C, ilk sayfalarında ve Neden Savaşın 1933 B paragraflarında bu konuya uzun uzun diye yer veriyor. Ama konuya ilişkin en uzun ve ayrıntılı tartışması kuşkusuz Uygarlık ve Hoşnutsuzluklarında 1930'a A bu kitapta yer almaktadır. Bu son çalışmada tartışılan iki önemli konuya uygarlığın yolunu açan organik bastırma ve saldırganlık veya yıkıcılık içgüdüleri savına bu denemede değinilmiştir. Bu, uygarlığın daha derin içsel köklerini analiz etmez. Uygarlığın kısıtlamalarının dışarıdan empoze edilen bir şey olduğu izlenimini bırakır. Ayrıca uygarlıkla çatışma bağlamında değinilen tek içgüdü cinsel içgüdülerdir. Ayrıca Almanca Kultur kelimesinin kültür olarak mı yoksa uygarlık olarak mı çevrileceğini Freud Bir Yanılsamanın Geleceğindeki şu sözleriyle çevirmenin keyfine bırakıyor. Kültürle uygarlık arasında bir ayrım yapmayı saçma buluyorum. Uygar cinsel ahlak ve çağdaş nevroz hastalığı. Von Ehrenfels, Freud Nükteler konulu kitabında 1905'e C, ÖFD 7, evlilik kurumuna yönelik cesur eleştirilerinden ötürü Prag'da felsefe profesörü olan Christian von Ehrenfels'ten övgüyle söz ediyor. Son zamanlarda yayımlanan Sexual Ethics 1907 Cinsel Ahlak adlı kitabında doğal ve uygar cinsel ahlak arasındaki fark üzerine duruyor. Ona göre doğal cinsel ahlak insan ırkının sağlıklı ve verimli kalmasını mümkün kılan bir cinsel ahlaktır. Buna karşılık uygar cinsel ahlak, insanları yoğun ve üretken kültürel etkinliğe sürükleyen bir cinsel ahlaktır. Bir halkın doğuştan gelen yapısıyla kültürel başarılar arasındaki kıyaslamanın bu tezatı çok iyi açıklayacağına inanıyor. Okura bu anlamda düşünce çizgisini daha ayrıntılı incelemesi için von Ehrenfels'in çalışmalarını önerebilirim. Burada konuya ilişkin kendi katkım için bir başlangıç noktası olarak ihtiyaç duyduğum ölçüde alıntı yapmakla yetineceğim. Uygar cinsel ahlakın egemenliği altındaki tekil bireylerin sağlığının ve verimliliğinin zedelenebileceğini ve sonunda empoze edilen özveriler nedeniyle bu hasarın kültürel amaçları da tehlikeye sokabilecek bir noktaya ulaşabileceğini varsaymak zor olmayacaktır. Aslında von Ehrenfels ortaya çıkışlarından ahlakı sorumlu tuttuğu bazı olumsuz sonuçları bugünkü Batı toplumunda egemen olan cinsel ahlaka bağlıyor ve uygarlığın ilerletilmesinden yana olduğunu açıkça kabul etmesine rağmen reforma ihtiyaç olduğuna inanıyor. Ona göre etkisi altında bulunduğumuz uygar cinsel ahlakın tipik özelliği kadınlara yönelik beklentilerin erkeklerin cinsel yaşamına da aktarılması ve cinsel ilişkinin tek eşli evlilikte bile yasaklanmasıdır. Ne var ki cinsler arasındaki doğal fark bunun erkeklerde esnetilmesini aslında çifte bir ahlak benimsenmesini zorunlu kılmıştır. Ama bu çifte ahlakı benimseyen bir toplum doğruluk, dürüstlük ve insanlık sevgisini tanımlı ve dar bir limitin ötesine taşıyamayacağı gibi üyelerinde gerçeğin gizlenmesini, sahte bir iyimserliği, kendini ve başkalarını aldatmayı mutlaka özendirecektir. Uygar cinsel ahlakın çok daha kötü sonuçları vardır. Çünkü tek eşliliği yücelterek erkeklik gücüyle seçim etkinlik sakatlamaktadır. Bu, bireyin doğuştan gelen yapısında tek başına bir iyileşme yaratabilecek bir etkendir. Çünkü uygar toplumlarda yaşama gücüyle seçim, insanlık ve sağlık etkeniyle en alt düzeye indirgenmiştir. Doktor, uygar cinsel ahlakın eşiğinde yatan zararlı etkilerden önemi burada ayrıntılarıyla tartışılacak olan özellikle birisini gözden kaçıracaktır. Buna bağlanabilecek çağdaş nevroz hastalığından yani günümüz toplumunda hızla yayılan nevroz hastalığından söz ediyorum. Bazen nevrotik bir hastanın kendisi de doktorun dikkati kendi yapısıyla uygarlığın beklentileri arasındaki karşıtlığın şikayetinin nedenselliğinde oynadığı role çekecek ve şöyle diyecektir. Ailemizde herkes nevrotik oldu. Çünkü kökenimiz açısından ulaşabileceğimizden çok daha iyisine ulaşmak istedik. Doktorlar da sık sık nevrotik hastalığa yakalanan insanların taşra koşullarında katı ama güçlü ailelerde yetişen, basit, sağlıklı bir yaşam süren, metropollere gelerek kısa bir zaman dilimi içinde çocuklarına daha yüksek bir kültür düzeyini sağlayan babaların çocukları olduğunu gözler. Ama sinir uzmanları da artan nevrotik hastalıklarla çağdaş yaşam arasındaki ilişkiyi açıkça dile getirmiştir. Bu ilişkiye gösterdikleri gerekçeler bazı önemli gözlemcilerden yapacağım birkaç alıntıyla açıklık kazanacaktır. Weir Earp, 1893, dolayısıyla ilk soru karşımızdaki nevroz hastalığının nedenlerinin çağdaş yaşamda bu hastalık türünde belirgin bir artış yaratacak derecede ağırlaşıp ağırlaşmadığıdır. Günümüz yaşamına ve özelliklerine bir göz attığımız takdirde bu soruya tereddütsüz olumlu cevap verilecektir. Bir dizi genel olgu bunu açıkça gösterir. Çağdaş dönemin olağanüstü başarıları, her alandaki keşifler ve buluşlar, artan rekabet karşısında ilerlemenin devam etmesi, bütün bunlar ancak daha büyük bir zihinsel çabayla kazanılabilir. Varoluş mücadelesinde bireyden beklenen verimlilik büyük ölçüde artmıştır. Ancak ruhsal güçlerinin tamamını ortaya koyarak bu beklentileri karşılayabilmektedir. Aynı zamanda bireyin ihtiyaçları ve yaşamdan zevk alma beklentileri de bütün sınıflarda artmıştır. Toplumun bütün kesimlerinde yeni bir lüks duygusu bir salgın gibi yayılmış, din karşıtlığı, hoşnutsuzluk ve açgözlülük geniş toplumsal alanlara yayılmıştır. İletişimin dünyayı saran kablo ve telefon ağıyla büyük ölçüde yayılması ticaret koşullarını tamamen değiştirmiştir. Herkes bir telaşı ve heyecan içindedir. Geceleri yolculuk, gündüzleri iş için kullanılmaktadır. Tatil gezileri bile bir sinir sistemi üzerinde yük olmuştur. Politik, endüstriyel ve mali bildiriler heyecanı toplumun çok daha geniş çevrelerine taşımakta, politik yaşam geneli taşınmakta, politik, dini ve toplumsal mücadeleler, parti politikaları, seçimler ve sendikacılığın yaygınlaşması sinirleri germekte, ruhsal yapıyı daha ağır bir yükün altına sokmakta, eğlenme, uyku ve dinlenme saatlerini çalmaktadır. Kent yaşamı giderek daha karmaşık ve telaşeli bir hal almaktadır. Tükenen sinirler, artan uyarımlar ve incelmiş zevkler yoluyla yeniden güç kazanmaya çalışıyor. Ama bu, öncekinden çok daha ağır bir tükeniş yaratmaktan öte geçmiyor. Çağdaş edebiyat, temelde bütün tutkuları alevlendiren, duyusallığı, haz özlemini kamçılayan, her türlü temel ahlaki ilkeyi ve her ideali aşağılamayı özendiren kuşkulu sorunları ele alıyor. Bu edebiyat okurun kafasına patolojik tipleri, psikopatik cinsellikle ilgili sorunları, devrimi ve diğer konuları sokmakla meşgul. Gürültülü ve ısrarcı müzik kulaklarımızı tırmalıyor. Tiyatrolar heyecan verici oyunlarıyla bütün duyularımızı esir alıyor. Plastik sanatlar da tiksindirici, çirkin ve kışkırtıcı şeyleri tercih ediyor. Ve gerçekliğin sunabileceği en ürkütücü manzaraları devrimci bir bağlılıkla gözümüze sokmakta bir an bile tereddüt etmiyor. Bu genel açıklama, çağdaş uygarlığımızın evrimiyle gelen bir dizi tehlikeyi göstermeye yeterlidir. Birkaç ayrıntıyla tabloyu tamamlamama izin verin. Bin Swanger, 1896, özellikle nevrasteni temelde çağdaş bir rahatsızlık olarak tanımlanır. Buna ilişkin olarak ilk kapsamlı açıklamayı borçlu olduğumuz Berard, Amerikalı nörolog G.M. Berard, 1839-83, nevrasteni konusunda önde gelen bir otorite olarak kabul edilmiştir. Freud, hastalığa ilişkin eski tartışmalarından bazılarında bu yazardan söz ediyor. Örneğin Freud, 1895 B. ÖFD 11. Özellikle Amerikan topraklarında gelişen yeni bir sinir hastalığı keşfettiğine inanmıştır. Bu elbette hatalı bir varsayım. Yine de engin deneyimlerin bir sonucu olarak bu hastalığın özgün yanlarını ilk kez anlayıp açıklayan kişinin Amerikalı bir doktor olması gerçeğinin, dizginsiz para ve mülkiyet hırsıyla iletişim amaçlarımız karşısındaki zaman veya mekan engellerini yanılsamalı kılan dev boyutlu teknolojik gelişmeleriyle çağdaş yaşamın bu hastalıkla olan yakın ilişkisini gösterdiğine kuşku yok. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.